Ayrım 10. Olduğu kadar güzellik. Mahir Ünsal Eriş. Sayfa 86. Sabah uyandığımda hayathanenin bir kısmı için normal seyrine dönmüş gibi gözüküyordu. Eniştem işe gitmişti. Annem bulaşık yıkıyor, teyzem yatağı ıslatan oğullarının üstünü değiştiriyordu. Anneannem ise telefonun tam karşısına oturmuş. Dayımın kim bilir nereden araklayıp getirdiği Alman malı büyüteçle Yasin okuyordu. Menemenli bir kahvaltının ardından asayişin en azından bizim için berkemal olduğunu anlayınca dışarı çıktık. Annemden kopardığım 20 bin lirayla doğruca garajın içindeki benzinliğe gidip motora yağlı benzin koydurduk. 20 lira bizim için akşama kadar defalarca Abdia'ya, Kaşıkçı Oba'ya, Kalafat'a gidip gelmek demekti. Öyle yapacaktık. Direksiyona ben binersem teyzemin büyük oğlu arkaya oturuyordu. O kullanırsa ben arkaya. Teyzemin küçük oğluysa hep direksiyonla sele arasındaki gövde kadrosuna çömeliyordu. Onun daimi yeri orasıydı. En küçüğümüz olduğu için. Fakat Biga'nın içinden geçip köy yollarına çıkana kadar dikkat çekmeyelim diye acayip bir usul geliştirmiştik. Direksiyonda kim varsa diğer ikisinden birini alıp yolun yarısına kadar götürüp geri dönüyor, bekleyeni alıp öbürünün yanına taşıyordu. Sonra da bu işlemi yolun kalan yarısına uyguluyorduk. Köy yoluna çıktığımızdaysa üçlü ekip tamam oluyor, herkes kendi yerine geçiyordu. İkinciye doğru eve uğrayıp yine kahvaltıyla geçiştirildikten sonra motora döndük. Akşam ezanı yolları karartıncaya kadar gezmeye devam ettik. İkinci kahvaltısında da zoraki pişirilmiş yeşil mercimek ve kesme erişteden oluşan akşam yemeğinde de evde o üzgün ve meraklı sessizlik vardı. Yemekten sonra eniştem evdeki bu mahsusçuktan cenaze sessizliğine ve sessizliği kaba yerlerinden didikleyen iç çekmelere dayanamayacağını anlayınca kahveye kaçtı. Biz de misafir odasında hayvan bitki oynadık. Onlar isim şehir diyorlardı. Biz hayvan bitki derdik. Bir ara telefon çalınca evin ortasına yıldırım düştü sanki. Ahşap zemindeki patırtı çeşitli odalardan gelip salondaki telefonun etrafında toplandı. Büyük bir gürültüyle hepimiz telefonun başında bittik. Telefonun okul zili kudretindeki sesi lazım olan telaşı sağlamaya yetmişti. Arayan koca teyzeydi, annemin teyzesi. Dayımdan haber sormak için aramıştı. Anneannem koca teyzenin alakasına, hattı meşgul ettiği için sinirlendi. Sağlığını azarlayıp telefonunu kapattı. Yanlış alarmdı. Asılsız ihbar, sahte okey. Hepimiz sakinleşmiştik ama anneannem hem telaş hem de kardeşine sinirinden kendine gelememişti. Gene kolonyalar, bilek ve alın ovuşturmalar, ıslanan mendiller, tansiyon, çarpıntı, inilti. Dayım ortada yoktu. Dayımdan haber de yoktu. Hakikaten yoktu adam. Ne karakoldan kara olsun, hayır olsun bir havadis geliyordu. Ne hastaneden, ne akrabadan. 4 gün sürdü evin içinde, günden güne şiddeti azalıp, kaygısı çoğalan bekleyiş. Teyzem ve eniştem, 2. günün sonunda, çocuklarını alıp evlerine gittiler. Bir haber gelirse, kalkar geliriz diye, pılı pırtıyı toplayıp kaçtılar. Yalnız kaldım. Neyse ki yalnızlık, en az bir çocuğu sarsabilir. Uğraşacak bir şeyler aradım. Ne olursa olsun çocukken hayat koptuğu yerden daha kolay devam edebiliyor. Anneannemin bana duvardan indirdiği, arkaları boş, beyaz, kocaman bir takvimi, defter diye yanıma alıp Çataltepe'li Şazika'ya gittim. Anneannemin boşuna kahretliği. Şazika çocuk ve torunlarıyla, bir türlü bacası çekmeyen sobasıyla, kapısının önündeki parke yokuştan, haldır haldır inen arabalarla, ve cümle hayvanatla boşnakça konuşurdu. Benim okul işi daha sarkacak gibiydi. Dayım ama ölü ama diri bulunmadan dönemeyecektik belli ki. Anneannem araları giderek seyrelen, her seferinde şiddeti de azalan ağlamalarına devam ediyordu. O ağladıkça bütün bir ev, tütün, zambak kolonyasının perdeleri, koltuklara, havlulara kadar sinen ağır kokusuyla yeniden dalgalanıyordu. Artık yalnızca kadın ağlamasını ve felaketli bir şeyleri hatırlatan bu kokuya daha fazla dayanacak gücüm kalmamıştı. Üstelik anneannem kırmızı alarma geçtiğinden harçlığı da hatırlatamıyordum. para yoktu. Salçalı biga tostları uzak hayallere dönmüştü. Ben de en iyisinin bütün gün şazikada oturup ondan öğrendiğim boşnakça kelimeleri, lafları, sobasına ya da kapının önünü harmanlayarak geçen arabalara ettiği küfürleri takvim yaprağına yazmak olacağını düşündüm. Bir lisan, bir insan derler. Oyalanırım da, oyun sayılır. Hem Şazika da beni sever. Şazika evine gelen herkesi sever ama evine gelmemiş, gelmeyen, gelmeyecek herkesi el sayar. Yabancılardı. Beni daha bahçe kapısında Dobra Doşlesina diye karşılar. Hemen öğrendiğim ilk boşnakça cümleyle hatırımı sorardı. Onun söyleyişini taklit etmeye çalışarak cevap verirdim. Dobrasam, Atika Kositekka. Ben de iyiyim derdi. İçeri geçerdik. Beni mutfakta bir tahta sandalyeye oturtur. Tencere kadar mutfağın içinde, bir o yana, bir bu yana, işlendikçe yeni yeni boşnakça kelimeler, cümleler, küfürler yazdırırdı. İki gün boyunca, yatsı ezanına kadar hep Şazika'nın evinde oturdum. Bütün gün mutfakta, evde, peşinde gezdikçe doldurdum takvimden defterimi. Süpürge yapıyor, Şazika teyze süpürge ne? Yarı kambur eğilmiş belini tutarak taşlığı süpürürken, çok boşnakça bir sesle bağırıyor. Metla! Mutfakta akşamcı Rasim'e kayıntı olsun diye beyin salatası yapıyor. Tek tek soruyorum. Limon ne, yağ ne, maydanoz ne, beyin ne? Hiç yorulmadan aynı sırayla cevap veriyor. Limon limon, yağ ulye, maydanoz perşin, beyin mozak. Borularından patır patır kurumlar döken sobaya sövecek kadar boşnakça öğrenmiştim bile. Küfür etmek çok kolaydı zaten. Yebem deyince sikmek oluyordu. Geri kalanına da boşnakça kelimeler koyuyordun. Kıç, baş, ecdat falan. Yebem Timayku deyince annesine küfür ediyordun mesela birinin. En ağırı, tövbe. Ne komiklikler yapıyor, neler anlatıp beni bütün gün güldürüyordu Şazika. Yarısı boşnak diliyle. İyi vakit geçiriyordum. Ama evde ümitler giderek soğuyordu. Anneannemin yüzü ağlaya ağlaya şeffaflaşmaya başlamış. Buzlu cama dönmüştü. Gözlerinden yaş bile akmıyordu artık. Ağlamaları insanın içini kanırtan hıçkırıklara, iç çekişlere dönmüştü. İş ciddi gibiydi. İlk gün uzaylılar kaçırmıştır diye eğlendiğimiz dayımdan. İyi kötü, en ufak bir haber yoktu. Böylesi sessizlikler hayatta hep felaket haberleriyle biterdi. O kadarcık yaşımla bile biliyordum bunu. Gözümüz üstü dantelli telefonda, kulağımız sövesine kocaman bir deve çanı asılı bahçe kapısındaydı. Karı haber üniformalarıyla kapımızı çalacak diye bekliyorduk artık. Her şey dikenle kaplanmış gibiydi. Dayımın habersizce çıkıp gittiği bu evde, haberli kaybolduğu o meçhulden nasıl döneceğini bilmeden yalnızca duruyorduk. Yatsıdan sonra eve döndüğümde, İlk geldiğimiz gün abartılı bulduğum o cenaze evi halleri ve anneannemin telaşlı çilesinin evi kocaman bir balon gibi doldurduğunu hissettim. Şiştikçe şişiyordu ve artık gücü kalmayan anneannem patlasın da ne olacaksa olsun der gibiydi. En kötü felaket bile ihtimalinden daha ağır değildir zaten. Daha zor değildir. Benim avluya girerken bahçe kapısının deve çanının çınlatışımdan bile telaşa kapılmıştı. Durum fenaydı galiba bu sefer. Ya öldüyse? Ya gerçekten kaçırdılarsa? Kim niye kaçırsın ki dayımı? Allah'ın sarhoş palesini kim ne yapsın ki? Bunların bile bir anlamı kalmamıştı artık. Öldü mü? Bunu bilmek istiyorduk. Ya öldüyse? Yatsıdan sonra ses çıkarmanın usulen yasak sayıldığı yas evimizde, televizyonun başka bir gezegenden gelen yavan ışığının boşalttığı yeri, kederli bir uyku doldurunca erkenden yattık hepimiz. Anneannem gece çalarsa diye telefonla neredeyse koyun koyuna salona kıvrılmıştı. Avluya bakan odada annemle ikimiz yattığımız için bahçe kapısına erketelik etme görevini biz almış olduk. Annemle eski çekyatta koyun koyuna yattık. Boşnakça kelimeleri, o şeylerle, j'lerle, ç'lerle dolu cümleleri düşünürken dalmışım. Rüyamda dayımı gördüğümü çok net hatırlıyorum. Dayım Avrupa'dan sarışın olarak dönüyordu ve tek kelime Türkçe konuşamıyordu. Ben boşnakça bildiğim için hemen bu görevi üstüme alıyordum. Yalan yanlış konuşmaya çalışıyordum dayımla. Ama hem telaştan hem rüya çaresizliğinden bildiğim 2-3 boşnakça laf da hemen tükeniveriyordu. Anneannemi bu sarışın ecnebinin dayım olduğuna bir türlü ikna edemiyordum. Çünkü onun dayım olduğunu boşnakça bildiğim için yalnızca ben anlıyordum. Anneannem ve kaçırıldığı Avrupa'dan sarışın dönen dayım arasında debelenirken uykumun ortasında patlayan bir gürültüyle sıçradım yataktan. Kapı çalınıyordu. Hem de alacaklılar gelmiş gibi. İşgal kuvvetleri kapımıza dayanmış gibi öfkeli bir patırtıyla. Üzerinde pazen sabahlığıyla annem ve ben fırlayıp yuvarlanırcasına kapıya koştuk. Anneannem paytak bacakları birbirine dolanmış koştururken bir yandan da tülbentini kınalı, tütün zambak kokulu beyaz saçlarına dolamaya çalışıyordu. Binbir besmele ile kapıyı açtık. Yufkacı Murat, eniştemin demesiyle dayımın büzük deşlerinden biri. Dayım gibi sarhoş, dayım gibi aylak, dayım gibi hoyrat, yabani bir adam. Yufkacılığı bile babasının lakabı. Gecenin bir saati, öyle sarhoş, ayakta zor duruyor, salyası alt dudağında birikmiş. Sabahın okunmasına belki bir yarım saat falan kala, dayımın ölüm haberine telaşlanırken kapıda zom olmuş büzükleşi. Elimize, ayağımıza, ağzımıza tutkal döktüler sanki. Donup kaldık. Şimdi başlayıp öğlene kadar dövsen anca ayılacak bir ağızla "Selamünaleyküm anne" dedi adam. Anneannem felç inmiş gibi dona kalınca annem girdi araya. "Hayırdır Murat, bu saatte kalbimize mi indireceksin sen bizim?" Yufkacının oğlu kara haber veremeyecek kadar gevşemiş ağzını güçlükle toplayarak "Nedim" diyebildi. Anneannem Nedim'i duyunca elini entarisinin yakasına atıp çeke çeke ağlamaya başladı. Beklenen anın gelmesiyle yaşanan bir boşalmaydı bu. Boğulacak gibi. Hırlaya tekleye ağlıyordu. Üniformayla beklediğimiz talihsiz haber, yufkacı Murat'ın sepetli motorunda ve onun sarhoş ağzıyla gelmişti. Zavallı dayıma kader, kara haberini vermek için bile kendinden beter bir serseriyi layık görmüştü demek. "Dur anne, dur" dedi Murat. "Ağlama bir Allah sen." Anneanne Murat'ın gevşekliğinde bile umut arayacak kadar çaresizliğin hududuna dayandığından azıcık durulur gibi oldu. Anneannem dursun, bir an önce adam şu olayın aslını, dayımın Avrupa'ya ne niyetle kaçırıldığını, ona kimlerin niye zarar vermek istediğini anlatsın istiyorduk. Ömrümde ilk kez kara haber alıyordum. Meraktan içim içimi yiyordu. Fırsat bulunca devam etti sözünü adam. "Nedim'i getirdim anne, kapının önünde motorda uyuyor. Biz merak etmekten o kadar yorgun düşmüşüz ki, derin uykumuzda geldiğimizi bile duymamışız o yaygaralı motorun." Anneannem, "Ne, motorda mı? Nedim'im, Karem Nedim'im" diye bağırarak bahçe kapısına doğru atıldı. Annem ve yufkacının Murat, yalın ayaklarını bahçenin betonuna basamadan yakaladılar kollarından. Bırakmadılar. Hıçkırıklarını yutmaya çalışarak sordu. "Bana beni Avrupa'ya kaçırdılar" dedi Nedim'im. "Oğlum, nereden buldun da getirdin? Seni mi aradılar? Öldü mü Allah'ını kitabını seversen söyle, öldü mü benim kara oğlum?" Anneannemin finali müjdeleyen tiradı bitince Murat'ın suratı birden değişiverdi. Gülecek gibi duruyordu. Ani bir sarhoş muzipliği yayıldı yüzüne. Daha fazla dayanamayıp saldı kahkahayı. "Ne Avrupası be ya? Kilit bahiri zeytin toplamaya çağırdılar yevmiyeyle. 4 gündür belimiz ayrıldı zeytin topla, küfe taşı, kamyona mal sar. Bu akşam da paraları aldık, içe içe geldik." Anneannem olduğu yerde amatör tiyatrocu gibi nazik bir devrilişle bayıldı. Onu ayıltmaya uğraşamadık bile. Önce onu içeri, salona taşıyıp yatırdık. Sonra üstü başı şarap ve kusmuk kokan dayımı sürükledik motordan. Güç bela. Nerede olduğundan bile haberi yoktu dayımın. Arada derman bulursa, bir sır verecekmiş gibi mırıltılı bir sesle 9-8'lik "Kaynana, kaynana, cadı gibi kaynana" şarkısını söylemeye çalışıyor. Sonra gene bayılıyordu. "Kilit bahir, Trakya'da ya veya" diye yükseltti sesini Murat. İçe kaka dayımı taşımaya çalışırken. Durup dururken sarhoş ağzından kokuşuk kahkahalar yayıyordu tütün zambak kokan evimize. "Avrupa'dayım" demiş, "yalan mı söylemiş adam?" Annemin haşin dönüşü ve dondurucu bakışlarıyla karşılaşınca dayımı usulca omzundan yatağını bıraktı. Ve tek ses daha çıkarmadan ayrıldı evden yufkacının oğlu. Güç bela yattık hepimiz. Yufkacı Murat, sepetli külüstür motorunun gürültüsünü Şazika'nın evinin önünden geçirip gittikten sonra. Sabah ezanı okunuyordu. Ben annemin misler kokan sıcağıyla ısınmış yatağa girdiğimde. Çok geçmeden uyumuşum. Evin üstünden dev bir örs kalkmıştı sanki. Ev büyümüştü. Uyandığımda annem çantamızı topluyordu. Anneannem rahatladığı belli ama küskün yüzüyle mutfakta reçel kaynatıyordu. Dayımın odasına girdim. İçerideki hava dayımın sigara ve şaraplı nefesiyle yer değiştirmişti. Kapının sesiyle gözünü açıp, ''Vay Dayko, sen burada mısın yahu? Ne zaman geldin, gel bakalım dayıya.'' dedi beni fark edince. Başımı tutarak. Önüne kadar gidip gözünün iyice açılmasını bekledim. Epey bir bakıştık. En sonunda bir şeyler söylememi bekler gibi iyice açtı gözlerini. Eğildim. Tam suratının ortasına bir yumruk patlattım. Telaşla burnu tutmaya çalışırken hiç beklemediği kadar gür ve emin bağırdım. Yebem Teumozak. 10. ayrımın sonu, sayfa 93.